Ayrım 4. Bir sirk geçiyor. Patrick Modiano. Sayfa 38. Murat Bulvarı'ndan geçerek rıhtımlara ulaştık. Bulvarı dik açıyla döndüğü sırada "Buralarda oturmuştum," dedi. Ne zaman ve hangi koşullar altında diye sormam gerekirdi ama fırsatı kaçırdım. Gençken ileride önem kazanacak bazı ayrıntılar göz ardı ediliyor. Bulvarı yeniden dik bir açıyla dönüp Sen Nehri'ne ulaştı. Ne dersiniz, arabayı iyi kullanıyor muyum? Çok iyi. Yanımda olmaktan korkmuyor musunuz? Hiç korkmuyorum. Gaz pedalına bastı. Louis Blériot rıhtımından sonra yol daralır ama o gitgide hızını arttırıyordu. Kırmızı ışık. Geçip gideceğinden korktum ama hayır. Birden frene bastı. Sanırım bu arabaya alıştım artık. Şimdi normal bir hızla sürüyordu. Trocadero bahçelerine gelmek üzereydik. Iena köprüsünü geçtikten sonra Champ de Mars boyunca ilerledik. Nereye gidiyoruz diye sordum. Kaldığım otele. Ama ilk önce unuttuğum bir şeyi almak istiyorum. Askeri okulun ıssız meydanındaydık. Koca bina terk edilmiş gibiydi. Champ de Mars hafif bir eğimle Sen'e doğru inen bir çayırlık gibi duruyordu. Dümdüz ilerledi, karanlık bir kütle ve bir mağaranın duvarı. Sokağın ucundaki metronun üst geçidini gördüm. Desey sokağındaki bir binanın önünde durduk. Beni bekler misiniz? Fazla uzun sürmez. Kontak anahtarını kontrol panosunun üzerinde bırakıp binaya girdi. Dönüp dönmeyeceğini merak ediyordum. Bir süre sonra arabadan inip binanın demir işlemeli camlı kapısının önünde dikildim. Belki de çift çıkış bulunuyordu. Ortadan yok olup beni işime yaramayan bir arabayla bırakabilirdi. Aklımı başıma toplamaya çalıştım. Beni yüzüstü bırakacak olsa onu bulmak için elimde veriler vardı. Jack'ın uğrak yeri olan Washington sokağındaki kafe, Ansar'ın evi ve özellikle de valizler. Niye yok olacağından kaygılanıyordum. Onu 24 saattir tanıyor ve hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Hatta adını bile üçüncü kişilerden öğrenmiştim. Durmak bilmiyor, bir tehlikeden kaçar gibi bir yerden diğerine gidiyordu. Onu elimde tutamayacağımı hissediyordum. Kaldırımda bir ileri bir geri gidip geliyordum. Arkamda binanın kapısının kapandığını duydum. Hızla bana doğru ilerliyordu. Kolunun altında katlı tuttuğu yağmurlu yerine kürk giymişti. "Gidiyor muydunuz?" dedi. "Beni beklemekten sıkıldınız mı?" Kaygıyla gülümsüyordu bana. "Hiç de değil. Sizin beni terk ettiğinizi düşünmüştüm." Omuzlarını silkti. "Çok saçma. Neden böyle düşündünüz ki?" Arabaya doğru yürüyorduk. Yağmurluğunu elinden alıp omzuma atmıştım. "Paltonuz çok güzel," dedim. Tedirgindi. "Evet, tanıdığım bir hanım, bir terzi orada oturuyor. Paltoyu onarması için ona emanet etmiştim. Bu kadar geç bir saate geleceğinizi bildirmiş miydiniz kendisine?" "Rahatsız olmaz o. Geceleri çalışıyor." Benden gerçeği gizliyordu. Ona kesin sorular sormak üzereydim ama kendimi tuttum. Önünde sonunda bana alışacak, yavaş yavaş güvenecek ve her şeyi itiraf edecekti. Yeniden arabaya bindik. Yağmurluğunu arka koltuğa koydum. Arabayı bu kez yavaşça çalıştırdı. Kaldığım otel hemen yakındı. Neden bu mahalledeki bir oteli seçmişti? Kuşkusuz bu bir rastlantı değildi. Bir şeyler onu burada tutuyor olmalıydı, bir düğüm noktası. Ya o gizemli terzinin varlığına ne demeli? 7. ve 8. bölge sınırındaki Suffren Caddesi'nden Granel'e doğru giden sokaklardan birine saptık. Ön yüzü sokağın köşe başındaki garajın ışıklı tabelasıyla aydınlanan bir otelin önünde durduk. Zili çaldı, gece bekçisi gelip kapıyı açtı. Resepsiyona kadar ardından gittik. Odasının anahtarını istedi. Bekçi kuşkuyla bana bakıyordu. "Fişi doldurabilir misiniz? Bir de kimlik belgesi gerekiyor." Pasaportum üzerimde değildi. Hem ben yetişkinlik yaşının altındaydım. Kapıcı anahtarı resepsiyon tezgahının üzerine bırakmıştı. Gizel sinirli bir hareketle anahtarı aldı. "Kardeşimdir o." Öteki bir saniye duraksadı. "Öyleyse kanıtlasın. Kimlik belgesini görmem gerekir." "Unuttum," dedim. "Bu durumda küçük hanımla yukarı çıkmanıza izin veremem." "Neden? Kardeşim olduğunu söyledim ya." İkimizi sessizce inceliyor ve bu haliyle bana bir önceki günkü polis memurunu anımsatıyordu. Lamba kare bir yüzü, Yarı dazlak bir kafayı aydınlatıyordu. Bir telefon duruyordu tezgahın üzerinde. Her an telefonu kaldırıp en yakın karakola varlığımızı duyurmasını bekliyordum. Garip bir çifttik. Her ikimiz de kuşku uyandırıyor olmalıydık. Bu adamın güçlü çenelerini, dudaksız ağzına ve bizi yukarıdan aşağı süzerken takındığı sakin kınama ifadesini anımsıyorum. Onun insafına kalmıştık. Bir hiçtik. Gizel'e döndüm. Anneme yemek yediğimiz sırada kaybetmiş olmalıyım kimliğimi dedim çekingen bir sesle. Annem belki bulmuştur. Hakkımızda güven verici bir izlenim yaratmak için annem sözcüğünü üzerine basa basa söylemiştim. Oysa tam tersine bu gece bekçisine karşı koymaya kesinlikle hazır gibiydi. Anahtarı elindeydi. Beklenmedik bir biçimde onu elinden alıp tezgahın üzerine bıraktım. Gel kimlik belgemi bulmaya çalışalım. Kolundan tutup sürükledim. Otel kapısına kadar yaklaşık 10 metrelik bir yol yürümemiz gerekiyordu. Adamın bizi gözleriyle izlediğinden hiç kuşkum yoktu. Olabildiğince doğal yürümeliydik. Kaçıyormuş gibi görünmemeliydik. Ya kapıyı kilitlediyse ve bizi tuzağa düşürdüyse? Ama hayır. Dışarı çıkınca rahatladım. O gece bekçisi bize artık hiçbir şey yapamazdı. Otele tek başınıza dönmek ister misiniz? Hayır, ama ısrar etseydik eminim ki bizi rahat bırakacaktı. Ben hiç de emin değilim. Ondan korktunuz mu? Alaycı bir gülümsemeyle bakıyordu bana. Ona yaşımı büyük gösterdiğimi, yalnızca 18'imde olduğumu itiraf etmek geçti içimden. Peki şimdi nereye gidiyoruz diye sordu. Benim evime. Otelden çok daha rahat ederiz. Arabada Sufren Caddesi'nden rıhtıma doğru ilerlerken gece bekçisinin önünde kapıldığım tedirginin aynısını hissettim. Bu otomobilin ve kızın üzerindeki bu kürkün dikkatleri üzerimize daha çok çekip çekmediğini düşünüyordum. O sıralarda gece yarısından sonra sık rastlanan polis barikatlarının bir sonraki dönemeçte bizi durdurmasından korkuyordum. Sürücü ehliyetiniz var mı? El çantamda olmalı dedi. Bakabilirsiniz. El çantası kontrol panosunun üzerindeydi. İçinde fazla bir şey yoktu ve ehliyeti hemen buldum. Açıp adını, adresini, doğum tarihini ve yerini öğrenmek geçti içimden. Ancak sağduyu gereği bunu yapmadım. Arabayla ilgili belgeler de sizce elinizde mi? Elbette, gözün içinde olmalı. Omzunu silkti. Başımıza gelebilecek her türlü tehlikeye ilişkin kaygılarım onu hiç ilgilendirmiyor gibiydi. Radyoyu açtı. Müzik yavaş yavaş beni sakinleştirdi. Güven duygum geri geliyordu. Kötü bir şey yapmamıştık. Bizi neyle suçlayabilirlerdi ki? Bu arabayla Midi'ye kadar inebiliriz dedim. Roma'ya gitmek istediğinizi sanıyordum. Roma'ya gitmeyi o ana kadar hep trenle yapılacak bir yolculuk olarak tasavvur etmiştim. Şimdi de karayolunun göz önünü almaya çalışıyordum. Önce Midi'ye inecektik, sonra Ventimil sınırına ulaşacaktık. Şans yardım ederse her şey sorunsuz hallolabilirdi. Yetişkin sayılmadığıma göre babamın imzasıyla bana yurt dışında tatil izni veren bir mektup yazabilirdim. Bu tür sahte belgeler hazırlamaya alışkındım. Arabayı bize ödünç verirler mi dersiniz? Elbette, neden olmasın? Kesin bir cevap vermek istemiyordu bana. Onları uzun süredir tanımıyorsunuz ama. Susuyordu. Tekrar işe koyuldum. Adı Jack olanı Ansar aracılığıyla mı tanıdınız? Evet. Peki Jack ne iş yapıyor? Ansar'ın iş ortağı. Peki Ansar'la nasıl tanıştınız? Bir kafede. Ekleme yaptı. Jack Washington sokağında çok güzel bir dairede oturuyor. Adı Jack de Bavier. Sonradan bu adı sık sık onun ağzından duydum. Jack de Bavier. Yanlış mı duymuştum? De Bavier ya da de Baviere gibi. Daha sıradan bir ad olmasındı. Ya da yalnızca bir takma ad. Belçika doğumlu ama kendini bildi bileli Fransa'da yaşıyor. Washington sokağında üvey annesiyle birlikte oturuyor. Üvey annesi mi? Evet, babasının dul eşi. Concorde Köprüsü'ne gelmiştik. Saint-Germain bulvarına girecek yerde seni geçti. Rıhtımları izlemeyi yeğlerim dedi. Şu Jacques de Bavière size aşık galiba. Belki de. Ancak onunla yaşayamam. Bağımsız kalmak istiyorum. Sen Le Hula Fore'de kalmak daha mı iyi? Senle Ulafore'deki o evin varlığına inanmıyormuş gibi ironik bir ses tonuyla söylemiştim bunu. Yaşantıma sahip olmaya hakkım var. Bir gün beni de götürmelisiniz şu Senleu. Gülümsedi. Benimle alay mı ediyorsunuz? Hiç de değil. Evinizi görmek için sabırsızlanıyorum. Ne yazık ki dünden beri orada oturmuyorum artık. Bunu siz de biliyorsunuz. Pont Neuf. Bir gün önce yürüyerek geçtiğimiz yolu izliyorduk. Arabayı Conti rıhtımının girintisine, çıkmaz yolun köşesine park etti. Çalışma odasıyla yandaki odanın ışıkları yanıyordu. Bu kez Grabe'den kaçamayacaktık ve bu durum beni rahatsız ediyordu. Ayaklarımızın ucuna basarak yürüyelim dedim. Ancak yarı karanlıkta holü geçerken Grabe çalışma odasının yanındaki odanın kapısını açtı. Kim o? Siz misiniz Obligado? Ekose sabahlığı vardı üzerinde. Bizi tanıştırabilirsiniz. Güzel dedim kendimden emin olmayan bir sesle. Henry Grabley. Ona doğru ilerleyip uzattığı eline kız tutmuyordu. Tanıştığımıza sevindim. Bu kılıkta sizi karşıladığım için özür dilerim. Ev sahibi rolünü oynuyordu. Tüm kişiliği bu bomboş eve pek güzel uyuyordu zaten. Bay Grabley babamın bir arkadaşıdır dedim. En eski arkadaşı. İçeri buyur etti bizi. Çalışma odasının yanındaki bu yer bazen salon olarak, eskiden mobilyası gece mavisi kadife bir kanepe, aynı renkte iki berjer koltuk ve bir sehpadan ibaretti, bazen de arkadaş odası olarak kullanılıyordu. Perdesiz pencereler rıhtıma bakıyordu. Avluya bakan görüntüden bıktığım için buraya yerleştim. İzin verir misiniz Obligado? Evinizdeymiş gibi davranın. Odaya girmişti, biz de eşikte duruyorduk. Sol köşeye parke üzerine bir battaniye serilmişti. Bir abajur ayağına takılı bir ampul aydınlatıyordu odayı. Hiçbir mobilya kalmamıştı. Mermer şömine üzerinde Grabli'nin bazı sabahlar alışveriş için kullandığı cilalı sepetle büyük bir radyo duruyordu. Çalışma odasına geçmemizi ister misiniz? Budala bir gülümsemeyle başı hafif yukarı kalkık gözlerini kızın üzerine dikmişti. Çok güzelsiniz matmazel. Gesel tepkisizdi ama onun yüzünden çekip gitmesinden korkuyordum. Açık sözlülüğüm yüzünden bana kızmadınız ya matmazel. Sessizliğimiz onu rahatsız ediyordu. Bana döndü. Babanızla iletişim kuramıyorum. Bana bıraktığı telefon numarası cevap vermiyor. Bunda şaşılacak bir şey yoktu. Hatta numaranın sonsuza dek boşlukta çalacağını öngörebiliyordum. Israr etmekten başka çareniz yok dedim. Önünde sonunda cevap verecektir. Şimdi ne yapacağını bilemez haldeydi. Tıpkı çevresindekileri ikna edemeyen bir işportacıya benziyordu. Yarın üçümüz birlikte akşam yemeği yiyebilir miyiz? Gesel yarın serbest olur mu bilmiyorum. Bana destek vermesi için ona bakıyordum. Çok teşekkür ederim beyefendi ama yarın akşam Paris'te olamayacağım. Sevimli bir ses tonuyla konuştuğu için ona teşekkür borçluydum. Çünkü tersleyeceğinden korkuyordum. Sarı bıyığı ve şöminenin üzerindeki sepetiyle Grabli'ye ve kaçıp giden babama karşı birden acıma duygusuyla doldu içim. Bugün bu sahneyi uzaktan görüyorum. Bir pencerenin camı önünde zayıf bir ışık altında 50 yaşlarında ekose sabahlığı içinde sarışın bir adam, kürk paltosu içinde genç bir kız ve genç bir adam seçiyorum. Abajur ayağına takılı ampul hem çok küçük hem de çok zayıf. Zamanı geriye sarıp aynı odaya dönebilsem ampulü değiştirebilirdim. Ancak dolgun bir ışık altında belki de her şey dağılıp giderdi. 5. kattaki odada yanıma uzanmıştı. Bir müzikle sunucunun monoton sesini duyuyordum. Aşağıda Grabli radyo dinliyordu. Tuhaf bir hali var adamın dedi. Ne iş yapar? O mu? Her türlü iş diyebiliriz. Bir gün çalışma odasında unuttuğu bir cüzdanını bulmuştum. Sakladığı evraklar arasından. Çok eski olan bir tanesi beni şaşırtmıştı. Rams halinde Turfan'da sebze ve meyve tüccarı sıfatıyla ticaret odasına kayıt başvurusuydu bu. Peki ya baban? O da bu tür biri mi? İlk kez bana sen diyordu. Hayır pek sayılmaz. Fransa'da başı dertte olduğu için mi İsviçre'ye gitti? Evet. Bütün bunlar onu kaygılandırmıyor gibiydi. Ya sen, bir ailen var mı diye sordum. Var sayılmaz. Gülümseyerek gözümün içine bakıyordu. Lucien adında bir kardeşim var. Ne iş yapıyorsun? Her türlü iş diyebiliriz. Sözcükleri ararcasına kaşlarını çattı. Sonunda "Hatta evlendim bile," dedi. Duymamış gibi yaptım. En küçük bir hareket ya da sözcük sırrını açmaktan vazgeçirebilirdi onu. Ama gözünü tavana dikip tekrar sessizliğe büründü. Duvarlar, yansımalar kayıp geçiyordu. Biçimleri ve devinimleri rüzgarda buruşup titreşen yaprakları andırıyordu. Rıhtım duvarlarına yönelik projektörleriyle son vapur geçiyordu. Ertesi gün cumartesiydi. Güneş ve mavi gökyüzü bir gün önceki alçak bulutlar ve kentin gri rengiyle çelişiyordu. Rıhtımdaki kitapçılardan biri şimdiden sandığını açmıştı. Tatilde olduğumu hissettim. Bu duyguyu geçmişte aynı odada uyanıp kolej yatakhanesinde bulunmadığıma hayret ettiğim ender cumartesi günlerinde de yaşardım. Gizel o sabah bir önceki güne oranla gevşemiş gibiydi. Yakında Roma'ya gideceğimizi düşündüm ve bir an önce kentin bir planını edinmeye karar verdim. Sonra Bulon ormanında gezintiye çıkmak isteyip istemediğini sordum ona. Grable çalışma odasında bana bir not bırakmıştı. "Sevgili Obligado, babanızın bıraktığı evraklardan geriye kalanı yok etmek için yine Haussmann bulvarına dönmek zorundayım. Bu akşam son turnemi yapacağım. Kız arkadaşınızla birlikte benimle buluşmak isterseniz saat 8'de Le Deu Mago'da olun. Gerçekten çok hoş bir kız. Onu getirmeye gayret edin. Akşam size yine pek kötü sayılmayan birini tanıştırmaktan kıvanç duyacağım. H.G. Gizel, valizlerin hala tavan arasında olup olmadıklarına bakmak istedi. Sonra öğleden önce Pasi rıhtımı taraflarında bir şey alması gerektiğini söyledi. Uygun düşüyordu. Bulon ormanına giden yolun üzerindeydi nasıl olsa. Arabaya girmek üzereyken beni bir süre beklemesini söyleyerek kitapçıya doğru koştum. Gezi ve coğrafya ile ilgili kitapların rafında Roma'nın eski bir planını buldum ve bu rastlantı işlerin iyiye gideceğine dair bir belirti gibi göründü bana. Arabaya artık alışmıştık, hatta hep bize aitmiş gibi geliyordu bana o cumartesi sabahı. Parislilerin büyük bir çoğunluğunun kenti terk ettiği şu tatil günlerinde olduğu gibi gidip gelenlerin sayısı çok azdı. Concord Köprüsü'nden geçerek sağ kıyıya ulaştık. Bu taraftaki rıhtımlar daha da boştu. Trocadero bahçelerinden sonra Alboni Sokağı'nın köşesinde metro üst geçidinin altında durduk. Onu bırakmamı istedi. Saat 1'de rıhtımdaki kafede buluşacağımızı söyledi. Bana doğru döndü ve el salladı. "İster misin hepten yok olsun?" dedim kendi kendime. Bir önceki gece bir dayanağım vardı. Binaya girerken görmüştüm onu. Oysa şimdi sonuna kadar kendisine eşlik etmemi bile istememişti. Onunla birlikteyken hiçbir şeyden emin olamıyordum. Kafede bekleyerek hareketsiz durmaktansa yürümeyi yeğledim ve birer birer komşu sokaklarla parmaklıklı ve fenerli merdivenleri çıkıp indim. Sonraları buralara sık sık uğrayacaktım ve Alboni sokağındaki merdivenler her seferinde onu bekleyerek burada yürüdüğüm cumartesi gününü anımsatacaktı bana. Kasım ayıydı ama belleğimde o günün güneşli havası nedeniyle mahalle bir yaz ışığıyla yıkanıyor. Kaldırımlarda ışık lekeleri var ve metro üst geçidi gölgeli. Bir zamanlar bir kır yolu olan dar ve karanlık bir geçiş binalar arasından Rue Noire sokağına kadar uzanıyordu. Geceleyin Passy istasyonu çıkışında sokak feneri yaprakların üzerine soluk bir ışık yansıtıyor. Geçen gün bu yerleri son bir kez görmek istedim. Sen kenarındaki bu resmi belgeli pavyonlar bölgesine geldim. Bir yığın moloz, üzerine delikler açılmış duvarlar tıpkı bir bombardıman sonrası gibiydi. Buldozerler yavaş hareketlerle yıkıntıları kaldırıyordu. Charles Dickens sokağının yarısından geri döndüm. O cumartesi günü gittiği yerin neresi olduğunu soruyordum kendi kendime. Kesinlikle Charles Dickens sokağıydı. Ayrıldığımız sırada onun sola döndüğünü görmüştüm ve bir saat sonra rıhtımda buluşacağımız kafeye gitmeye hazırlanıyordum. Sene doğru Fremiye sokağında kaldırım üstünde yürüyordum ki birisinin bana adımla seslendiğini duydum. Geriye döndüm, bana doğru ilerliyor ve siyah bir labradoru tasmasından tutuyordu. Köpek beni görünce kuyruğunu salladı, ön ayaklarını bacaklarıma dayadı, onu okşadım. "Ne garip, seni tanıyor sanki." "Bu köpek senin mi?" diye sordum. "Evet, ama son zamanlarda onunla ilgilenmediğim için birisine emanet etmiştim. Adı ne? Raymond. Onu geri aldığı için hoşnut görünüyordu. Peki şimdi yine gidip bir şeyler araman mı gerekiyor? Hayır, şimdilik gerekmiyor. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 50.